Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, yeni bir Nefes Sıhhat programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Ben program sunucunuz Numan Nurullah Aras ve kıymetli hocam Doçent Doktor Fırat Erdoğan. Hepinize hayırlı günler diliyoruz. Radyolar başında bizleri dinleyen veya araçlarında bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimizi sevgiyle, saygıyla ve de muhabbetle selamlıyoruz. Kumanda masasında da Mehmet Akman abimiz de aynı şekilde sizleri selamlıyorlar efendim. Kıymetli dostlar, bir nefes sıhhat dedik. Sıhhatli olmanın kıymetini herhalde şu anda en iyi idrak edeceklerden biri de benimdir diye düşünüyorum. Çünkü haliyle anlayacağınız üzere sesim biraz kısık ve bu kısıklığın nedenini de bir türlü anlayamadım hocam. Şimdi ilk soru olarak buna başlamış olacağım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederiz.
Nasılsınız, iyi misiniz?
Hamdolsun, çok şükür iyiyiz.
Her zamanki gibi iyisiniz maşallah. Hocam ses kısıklığı dedik ama şimdi bağırmak deseniz bağırmadık. Soğuk bir şeyler içmek deseniz belki içmiş olabiliriz ama böyle bir ses kısıklığı var. Daha ziyade neden kaynaklanır ses kısıklığı?
Şimdi ses kısıklığı esas itibariyle kulak, burun, boğaz hastalıklarının bir konusudur. Hani biz elimizden geldiğince aydınlatmaya çalışalım. Hı hı. Akciğerlerinize doğru giden hava, diyelim ki ağız hizasından aşağı doğru indiğinizde belki 5 santim kadar aşağıda, takriben söylüyorum, bu kişiden kişiye de değişir, ses telleri ayrılır. Yani yemek borusu ve nefes borusu. Yemek borusu daha arkada, nefes borusu daha ön taraftadır.
Evet.
Nefes borusunun hani böyle bir bekçilerindenmiş gibi de, hatta bir miktar orada tıkayıcı özelliği bir de vardır. Bu fonksiyonu yok kesinlikle, bu amaçla yaratılmış bir organ değil. Hı hı. İki tane saç teli kadar ince V şeklinde duvara monte duran teldir bunlar. Ses telleri yaptıkları hareketlerle oldukça karmaşık bir mekanizma ile düşüncelerimizi karşımız tarafından, karşımızdaki kişi tarafından sesle algılanır hale getirir. Burada ses tellerinin titreşimleri, kıpraşımları, sağdan sola hareketleri sesi oluşturur birçok organla birlikte. Buna tını, rezonans verir, kaliteyi sağlar. Bunları tek tek ben de ayıramam. Sıradan bir KBBC'nin bile çok bu konuya hakim olduğunu zannetmiyorum. Hı hı. Bu işte özel uğraşan arkadaşlarımız var. Ses telleri ama dediğim gibi çok kibar. Hani böyle saç teli gibi düşünün. Onun tabii hassas, daha kalın ama o kadar hassas organlardır. Bunların alışkın olmadıkları şartlara muhatap olmaları bu kaliteyi düşürür. Hı hı. Malum her organ düşme çarpma ile şişebilir.
Evet.
Şiştiği zaman fonksiyonunu yapmaz. Ses telleri içinde böyle bir travma söz konusu değildir ama soğuğa maruziyet, mikroba maruziyet gibi durumlar. Hı hı. Hatta işte bir fındık kaçırdınız, genizinize kaçtı gibi bir durumda bile çok öksürüp hapşırsanız bu bile ses tellerinde bir miktar ödem lenmeye neden olur. Böyle olunca iki tel birbirine kavuşamaz. Kavuştukları zaman kibar kibar birbirlerine temas etmek yerine dan dun diye çarparlar. Hı hı. Bu da sesin rezonansını bozar doğal olarak. Hani bu çok da gerekli olmayan teorik bilgiden sonra pratik karşılığı, ses tellerinizi uygun olmayan uyaranlarla, zararlı maddelerle muhatap etmemeye çalışmanız lazım. Hı hı. Bunun sebebi genellikle kış ve geçiş mevsimlerinde mikrobik hastalıklardır. Hı hı. Bizim çocuklarda sık görülen işte trakeit dediğimiz, larenjit dediğimiz tablolar, krup diye anılan, köpek havlar sesi gibi öksürükle sonuçlanan tablolarda mikroplara bağlı olarak ses tellerinde rezonans kaybı olur. Onun dışında soğuğa ani maruziyet. Yani soğuk bir suyu yudum yudum içseniz belki çok bir problem olmayacak ama soğuğa ani maruziyet. İşte dondurma yenirken bu tip şeyler genelde karşılaşılır. Çok bağırmak da bir sebeptir. Ama siz dediniz ya bu konuyu en iyi ben anlarım diye. Aslında ben sizden daha iyi anlarım. Niye daha iyi anlarım? Bu meseleyle ilgili daha önce bir kez de ameliyat geçirdim ben. İşte dediğiniz gibi çok bağırmaktan, çok konuşmaktan mütevellit bir problemdi. İki problemi var cerrahları daha çok ilgilendiren, nodül ve polip oluşumları. Bir kısmı sadece sesin kötü kullanımı sonucunda ortaya çıkıyor. Basit bir ameliyatla düzeliyorlar. Bir kısmı ise tümöral kitlede lokallandırılıp daha ileri tetkik gerekebiliyor. Ama bittikten sonra bana şunu dediler, ameliyattan çıktık, 3 gün hiç konuşmayacaksınız.
Hiç konuşmayacaksınız.
Ben de hani çok zorda kaldıkça kısık sesle konuşmaya uygun buldum. Ama maalesef kısık sesle konuşmak ses tellerini daha çok yoran bir durum imiş. Yani hiç konuşmayacaksın, illa ki konuşacaksan doğru düzgün konuş. Ses tellerini kısarak, sıkarak konuşmak daha mahsurlu imiş. Bunun dışında bir de İngilizce orijinal adıyla speech terapi deniyor. Konuşma tedavisi veren kurumlar var. İşte bir bazıları kulak, burun, boğazla ilişkili dalların uzmanlığını yapmış teknik arkadaşlar. Direkt hekim arkadaşlardan bunları yapanlar var. Konuşma terapistleri de bu konuda yol gösteriyor. Özellikle sizin gibi profesyonel manada ses kullananlar için, sürekli konuşanlar için, işte mesela bir müezzin efendi için, Mesela bir pazarcı esnafı için bunlar anlamlı. Yarın basit ses kısıklığı zannedilen şeylerden tümörler, kanserler bile çıkabiliyor. Ama bizim sık gördüklerimiz ya lokal hadiseler ya enfeksiyon hastalıkları olup maalesef ilaçla tedavisi mümkün olmayan işte ağrı kesiciler anti-inflamatuar etkinliği yüzünden kullanılabiliyor.
Alternatif tüketmek.
İşte yani. Ballı ıhlamur içmek deyip bitiriyoruz meseleyi ama maalesef bizim de yapabildiğimiz bir şey yok bu konuya ait. Evet.
Peki hocam, ses deyince aklıma geldi de mesela bazı hastalıkların habercisi olan ses tonları varmış. Mesela ya çok yakından tanıdığım birinde var, diyelim ki böyle sesi sadece sürekli kısık konuşuyor gibi konuşuyor ama normalde sağlıklı yürüyor, sesi hayat boyu öyle yani.
O ses tellerinde inerve eden sinirlerde bir problem olup ses teli felci gibi şeyler olabilir. Mesela tiroid ameliyatlarından sonra, guatr ameliyatlarından sonra iki tane problemden biri odur. Bir paratiroid bezle ilgili problemler yaşanır.
Evet, o da ameliyat olmuştu zaten.
Odur muhtemelen. Bir de ses tellerini besleyen sinirin felci söz konusu olabiliyor.
Peki iyileşme şansı yok?
Yok maalesef.
Ömür boyu öyle devam edecek.
Yok, hiçbir şansı yok. Çünkü o ses telini inerve eden sinirle gidecek uyarılarla teller gerçekten ritmik, milimetrik, alta, üste çok güzel kasılıyor. Şimdi ses telleri mesela saat 12'den 6'ya kadar akrep gidiyor ama 6'dan 12'ye gidemiyor gibi düşün. İşte o hatta gidip gelen bir ses teliniz var gibi düşünün. Düzelmez maalesef. Ya yani ameliyat sekilidir bu, talihsizlik.
Allah hayırlısını versin diyelim Osman. Hocam şimdi geldik gelen sorulara. WhatsApp hattımıza da sorular gelebilir. Bu arada sosyal medya üzerinden bizleri takip eden dinleyicilerimiz de soruları gönderebilirler. Şimdi malumunuz olduğu üzere aslında dişimizde, ağzımızda 32 adet diş var mı ben de bilmiyorum. Öyle öğretildi ama
yeni nesillerde 28 oluyormuş.
28 oluyor.
Bilal Bey arkadaşımızla bir program yaptığımızda eski nesiller, hani böyle 1000 yıl, 2000 yıl önceki atalara doğru gidin, insanlar adeta çiğ et yemek durumunda kalırmış. Yani tarih öncesi devirlerde. Evet. Bizden önceki devirlerde de işte dedenizin yediği ekmek ve ısırış tarzını göz önüne alın. Bir de bizim yediğimiz ekmek ve ısırış tarzımızı kullanmamaya bağlı olarak yeni nesillerde 32 değil 28 diş çıkacakmış. Çeneler daha daralmış. Böyle bir genişçe V harfi değil de veya W harfi değil de U gibi, küçük birer U gibi olmaya başlamışız. Öyle dedi. Son 4 dişte çıkmıyormuş bu sebepten. Kullanmamaya bağlı.
Kullanmamaya bağlı. Hadi kullandık diyelim hocam. Maalesef çocuk yaştan itibaren edindiğimiz o kötü alışkanlıklardan dolayı birincisi dişlerini çok fırçalayan bir toplum değiliz.
Maalesef.
Birincisi bu. İkincisi de sıcak ve soğuk şeyleri arda arda yemeğe alışkın da bir milletiz ki zaten psikolojik durumumuz öyle. Bazen aniden güleriz, bazen kızarız veya böyle çok ruh hali de dengesiz olan bir toplumuz. Ama dişimizi de öyle kullanıyoruz. Bazen sıcak bir çay içtikten sonra buz gibi dondurmayı da hemen arkasından isteyebiliyoruz. Veya dondurma yedikten sonra çaylar nerede diyebiliyoruz. Bundan mütevelli sebeplerden dolayı dişlerimiz çürüyor ve bunlara çok iyi bakamıyoruz. Ama diyelim ki bir şöyle bir soru var. Şimdi herhalde çocuğunun dişine önem veren bir aile ki yani diyor ki ben dişime iyi bakmamışım ama çocuğuma iyi bakması için elimden geleni yapmak istiyorum. Ve artık süt dişleri çıkmaya başlamış ve onlar da dökülmeye başlamış. Ama bu süreç yavaş ilerliyor diyor. Diş çekimi takvimi ne olmalı? Hemen çekilmeli mi yoksa kendi düşüne kadar beklemeli mi? Eğer beklenirse sonradan gelen daimi dişlerin yamuk olacağı söyleniyor. Yani estetik açısından da böyle bir kaygısı var. Sizce hocam süt dişlerinin bir takvimi var mı? Nasıl olmalı?
Şimdi bir öncelikle şunu diyeyim. Bilal Bey'le yaptığımız sanıyorum 3-4 diş hekimliği ile ilgili program var idi. Arşivden bunlar bulunabilir. Bunları dinlemesini hararetle tavsiye ederiz dinleyenimize. Ben oradan aldığım bilgileri aktaracağım çünkü size. Birincisi süt dişleri özellikle çıkışı itibariyle genetiktir. Yani bu çocuk ne zaman diş çıkarır, annesi babası ne zaman çıkardıysa. Genel beklenti alt orta kesiciyle başlayıp üst orta daha sonra yanlara doğru yayılma beklenir. Çıkan süt dişlerinin dökülme süreleri de kişiden kişiye değişir. 4-6 yaş hatta 7 yaşa kadar bu süre uzar. Daha da uzuyor olabilir. Yani benim bildiğim 7 yaş daha fazlası da olabilir. Diş çekimi tarihi diye bir şey kesinlikle söz konusu değildir. Çürük olan süt dişleri bile genellikle müdahale edilmeksizin bekleniyor bir müddet. Ben yakinen bunu pratikte çok yaşadım. 10 yıl önce, 7 yıl önce, 8 yıl önce biz bunu diş hekimlerine danıştığımızda bize direkt şu cevabı verirlerdi. Süt dişinin çürük olması da önemlidir. Çünkü alttaki dişe bu rehberlik edecek. Bu çürük diş yamuk çıkmaya, çıkacak kalıcı dişin çirkin, sevimsiz, tırtıklı ve mat olmasına neden olur. O yüzden süt dişi bile olsa çürükse çekilmelidir diyorlar idi. Dolgu yapalım uzun süre varsa diyorlar idi. Çünkü vaktinden önce çekilen diş o yolaktaki sırayı gözetmediği için bir önceki diş daha erken çıkıp boş bulduğu yere doğru yamuk bir şekilde yayılabiliyor imiş. Bu sebepten dolayı uzunca bir dönem daha agresif bir tavır izlediler.
Evet.
Ancak son yıllarda konsültasyon yaptığımız hastalardan gelen cevaplar genellikle ya bunlar süt dişi bekleyelim eğilimi daha çok hakim. Süt dişi uzun süre kalsın, kalıcı diş geç çıksın, daha uzun ömürlü olsun. Böyle bir şey yok. Hı hı. Bu ilahi takdirde net olarak biliniz. Ne zaman düştüyse o zaman düşüyor. Diğeri de o zaman çıkıyor. Hı hı. Çürüterek daha erken düşürdüyseniz bu dişiniz ya da çekime maruz kaldıysanız yanındaki dişte onun hava sahasını işgal ederek yamuk çıkabiliyor. Handikap bu. Hı hı. Ama çürük dişlerin hemen takır takır çekilmesi diye bir uygulamaları yok. Genel manada eğer o dişin beklenen düşme tarihine mesela 1 yıl 2 yıl varsa dolgu yaparak oyalama eğiliminde oluyorlar. Hı hı. Ama 3-5 ay sonra düşmesi beklenen bir dişse çürükse direkt çekiliyor tabii.
Çekiyorlar.
Ama burada hani genel tahmin şudur, böyle yapılmalıdır demek kesinlikle doğru olmaz. Hı hı. Bir nokta kadar siyahlıkta çürük olarak adlandırılabilirken çürükte hayatı tehdit edecek abselere neden olacak çürüklere de sadece çürük deniyor. Kağıt üzerinden konuşuyoruz çünkü. Hı hı. Böyle durumlarda bir diş hekimine tek tek sormakta fayda var. Bazı dişlerin çürükleri dediğim gibi süratle çekiliyor. Bazıları dolgu yaparak oyalanıyor. Bazen sadece daha agresif fırçalayayım bu idare eder bunu denerek bırakılıyor. Ama süt dişini bir an önce çıkarmak, çekmek, yol açmak gibi uygulama kesinlikle söz konusu değildir. Hı hı. Mevcut dişi mümkün mertebe sağlıklı olarak uzun süre doğal ömrünü tamamlayana kadar orada tutmak isabetlidir.
İsabetlidir. Peki buna paralel olarak bazı aileler de çocuklarına doğal beslenme yöntemlerini uyguladıkları için doğal da bakım ürünleri kullanmak istiyorlar ve diş macunu, işte diş fırçası, onları hep doğal almak istiyorlar. Hatta diş fırçalamak için kakule diye bir ot bitki var. Onu kullanmak istiyorlar. Yani siz diş macununun zararlarından ziyade kullanmamayı tercih eden aileler için ne söylersiniz?
Bu konuyla ilgili bir diş hekimi, başka bir diş hekimi arkadaşımızın çok güzel bir tespiti vardı. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin devrinde misvak kullanılıyordu. Evet. Ve Efendimizin dişlerinin çok güzel olduğu herkesçe malum, anlatılır. Hı hı. Ya Peygamber Efendimiz misvak kullanıyordu ve pırıl pırıl. Biz de böyle yapsak olmaz mı? Kesinlikle olur, doğru. Ama diş hekimi abimizin çok güzel bir tabiri var. Peygamber Efendimizin yediği gibi az, kaliteli ve doğal ürünleri yerseniz, saçma sapan karamelli şekerleri, dondurmaları bilmemleri tüketmezseniz, kakuleye falan da hiç gerek yok. Her yerde misvak çok kolay bulunuyor. Sadece misvak yeterlidir. Ama bizim yediğimiz gibi, o abimizin tabiri gene, makine yağından yapılmış yemekleri yemeye devam edecekseniz, size diş fırçası ve macunu değil, çamaşır suyu bile yetmez demişti. Ben demiyorum bunu ama evet. Hoş da bir benzetme idi. Burada kendiniz ölçüm için, dediğim gibi gerçekten hani her yerde Peygamber Efendimiz güzel ölçün evet. diyoruz ama burada hani ajitasyona da gitmeyin. Bu çok net bir örnek. Peygamber evet. Efendimiz ömrü boyu misvak kullanmış. Diş fırçası diye bir şey yokmuş. Ama onu da güzel kullanmış. Evet. Sık kullanmış. Ve sahiden çok güzel dişleri varmış. Evet. Birinci örnek. Ama bizim yediğimiz gibi anlamsız, abartılı, sağlıksız şeyleri yiyip evet. ben misvakla idare ederim derseniz de sonuçlarına katlanırsınız.
Evet.
Ve bunun da affedilir bir tarafı olmaz.
Evet.
Bu manada bu kötü beslenen toplumların, kötü yaşanılan çağların bir tedavisi olarak diş fırçası ve macunu kullanmasını tavsiye ederiz. Hı hı. Bilal Bey'in söylediği bir cümleyi yine aktarıyorum onun ağzından. Diş fırçası kesinlikle tavsiye edilir temizleme aracı olarak. Hı hı. Ama diş macununun olaya aslında hiçbir katkısı yoktur. Fakat eğer bir gün deneyin, hoş bir deneyim olmayacak ama hı hı. mesela bir gün diş fırçalamadınız, hı hı. akşam macunsuz bir şekilde dişinizi fırçalayın. Hı hı. O dişlerinizin arasında artıklarında kalmış yemek artıkları beklemiş, çürümüş, pütrefaksiyona uğramışlar artıklar. Çok kötü bir koku veriyor.
Evet.
Çok sevimsiz bir koku veriyor. Diş macunun tek faydası budur. Yoksa içindeki florürü, karbonatı falan bunlar reklam. Bunlara kanmayın demiş idi Bilal Bey o zaman. Bu bana çok da mantıklı gelmişti. O yüzden bir, diş fırçası kullanılmalıdır. İki, diş macunu kullanıp kullanmamak sizin bileceğiniz bir şey. Ama nispeten kaliteli, doğal, işte helal sertifikalı vesaire macunlar var. Artık ne kadar helal bilmiyorum, onlar evet. tartışılır da. Bunları en az miktarda kullanmak. Maalesef bu çağda yaşıyorsunuz. Yani yapacak bir şey yok. Hiçbir evet. şey doğal değil ki. Neyin doğalını istiyorsunuz bizden?
Doğru. Dişlerin bakımına dikkat ettikten sonra dediğiniz gibi daha az kullanma yoluna gidilebilir.
Aynen öyle. Evet.
Özellikle çocuklarımıza da tabii buradan mesaj gelsin. Çünkü işte fast food yiyorlar, kola içiyorlar, gazoz içiyorlar, asitli yiyecekler,
sakız, karamelli şeker, en önemlileri.
Ondan sonra da diş fırçalama alışkanlıkları da yok maalesef. Maalesef çok
analarının, babalarının var mı ki diye sormak lazım işte.
Değil mi? Ben o yüzden diyorum ya, çok diş fırçalamaya alışkın bir millet değiliz. Fırçalamak lazım.
Çocuklar
ama nedense dedi. Hocam bizim atalarımızın, annemizin, babamızın dişleri bizden daha beyaz yani. Onlar da çok fazla diş fırçalama alışkanlığına sahip
ama
değil
işte
de.
Ama işte dedim ya, onlar makineye yemiyorlar. Evet. Onlar tereyağıyla beslenir.
Sağlıklı besleniyor. Çok doğru hocam. Evet. Peki hocam, tip 2 diyabetten son zamanlarda ilaçsız çözüm şeklinde reklamlar duyulmakta. bu konudaki fikrinizi almak istiyorum demiş bir dinleyicimiz. Tipiki Diyanet.
Geçen haftaki programımızı dinlemesini tavsiye ederiz dinleyenimize. Çünkü evet. Geçen hafta Enes Ali Kurt hocamızla tipiki diyabeti konuştuk. Aslında süre çok dardı, konu çok uzundu. Böyle daldan dala atlayarak bitirdik. İlaçsız çözüm konusunda söylenecek 3-5 tane şey var. Birincisi, tip 2 diyabet genellikle özellikle kilo problemi olan ve uygunsuz yaşam şartlarına sahip kişilerde salınan insülinin azlığı, yokluğu, ki bu genelde tip 1'de olur. Tip 2'de ise daha çok salınan insüline direncin gelişmesi nedeniyle ortaya çıkar. Yani insülin var ama glikozu tutup hücre içine sokamıyor demektir. Böyle bir durumda dışarıdan insülin takviyesi veya insüline duyarlılığı artıracak tabletlerin, ilaçların kullanılması mantıklıdır. İlaçsız çözüm mümkün müdür? Eğer kan şekerinizi yükseltmeyip yani aç oturuyorsanız, ömür boyu hiçbir şey yemiyorsanız tabii ilaçsız çözüm de mümkün. Glikoz yok, problem yok ama ölürsünüz bir müddet sonra. Bunun dışında ilaçsız çözümden kasıt falanca ot, filanca şey, karışım vesaire ise kesinlikle tavsiye etmeyiz. Bu tip ürünleri devlet sonunda doğru olarak tanımlayıp tamamlayıcı tıp uygulaması olarak adlandırıyor. Tamamlayıcı tıp demek mevcut tıptan istifade edilip üzerine bir de bunlardan katkı görmek demektir. Kan taranotunun kan şekerini düşürdüğü iddia edilir. Siz ilacınızı güzel kullanın. İstiyorsanız her gün 3 kilo kan taranotu yiyebilirsiniz. Bizce bir mahsuru yok. Ama ilacı bırakıp kan taranotu yediğinizde günün birinde kan şekeri 1200'de komada açarsınız. Gözünüzü varacağınız nokta budur. 2. Piyasada satılan karışımların hiçbirine güvenmeyin. Maalesef 3-4 kez başımıza geldi. Baskın yapılıyor. Adam şekeri düşüren karışım. Evet, içinde ot var, şu var, bu var, gerçekten analiz ediyorlar. Adam
şekeri düşürüyor.
Hazırlarken işte bir şeyin içine diyelim atıyorum 150 gram kan taranotu, 50 gram ginkgo biloba ekstresi koymuş. 3 tane de metformin içine tablet kırmış. Sen ot yediğini zannediyor ama şeker ilacı kullanıyorsun aslında.
Aslında şekeri düşüren o kırdığı tablet.
Maalesef evet, o. Evet. Yani diğerleri olsa canımıza minnet, hepimiz otlayalım ve mutlu olalım. Çok güzel bir şey olurdu bu ama öyle olmuyor işte. Böyle olduğu için özellikle çocuk hastalarda zaten çok şükür dinleyenlerimiz, hastalarımız, vatandaşlarımız böyle enteresan icatları kendi üzerlerinde korkusuzca denerler ama çocuklarına bulaşmazlar çok şükür. Çocuklarda emin olun bir öğünde bile böyle bir hatayı affetmez. Yani olması gereken 12 inti insülin vermedim, 300 gram ot yedirdim. Emin olun 6 saat sonra kan şekeri 300'e 400'e çıkabilir. 3 kere bu hatayı yaparsanız yoğun bakımlık olup ölüm riski yaşarsınız. Yetişkinlerde ise 3 gün 5 gün ilaç kullanmazsanız zaten anlarsınız. Ya benim başım dönüyor, ağzım kurudu, dilim dolanmıyor. Ya tamam bu iş olmamış.
Tolerans durumu daha gelişkin belki.
Dersiniz yani yetişkin 3 günde komaya girmez. Hiperglisemiden ölmez kalmaz Allah korusun ama çocuklarda sakın bu tip ürünleri, ilaçsız çözümleri ilaca artı olarak kullanmanızda eğer kaliteli ek gıdalar vesaire ise mahsur yoktur. Bir de o programda ayrıntılı konuşuldu ama bir takım ameliyatlarla da buna çözüm oluşabileceği söyleniyor fakat bunun rutin olarak uygulaması yok. Mide ile bağırsak arasındaki bir kısmın çıkarılıp şekerlerin emildiği alanı bypass etmek gibi bir ameliyattan bahsediliyor. Ama tıbbi bilgi henüz oturmuş değil. Klasik bilgi değil. Allah korusun astarı yüzünden pahalı olabiliyor imiş demişti o zaman Enes Ali Bey.
Evet. Peki hocam. Yani çok alternatif ürünlere yönelmeyelim. Güvendiysek alalım ama ilacı kesinlikle ihmal etmeyelim diyorsunuz.
Ama İlaç diyetle ve yaşam şekliyle bu asıl düzedir. Onu da bilelim.
Zaten ilaçlar da herhalde o kadar ağır ilaçlar değil tip 2 diyabette.
Şimdi bir şey evet çok sıkıntılı ilaçlar değil. 2 pazarlık payı olan ilaçlar değil. Zaten 3 gün sonra görüyorsunuz ceremesini. Kan şekeri 500'e 600'e çıkmaya başlayınca beyniniz dönmeye başlıyor gerçekten yerinde. Evet.
Burada şimdi sorarken soruyu şu soruyu da sormuştu. Şimdi aklıma geldi ilaç derken diaforminin yan etkilerinden dolayı kulak çınlaması yaptığı için bırakmak istiyorum demişti hocam.
Onu bırakır alternatifleri var ama. Yani tek tek sayamam ama yani yan etki yüzünden hatta ben onu sordum Enes Ali Bey programda. Ya dedim aşağı yukarı 30 mu 50 çeşit mi ilaçtan bahsedelim. Ne manası var bu kadar ilacın? Yani prensip bir. Ya insülin dışarıdan vereceksin. Ya insülin salgılatacaksın. Ya da insülinde direnci azaltacaksın. İki çeşit ilaç olmalı dedim. Yok dedi. Mesela ileri yaştaki vatandaşlara bu ilaç uygun. Nörolojik problemi olanlara bu ilaç uygun. Obezlere bu ilaç uygun. Kalp problemi olanlara bu ilaç uygun. Tamam. Evet kulak çınlaması yapıyordur. Doğrudur. Ben de hatırlıyorum hayal meyal böyle bir yan etki var. Ama bunun bir de alternatifi vardır. Bunu diyabetle ilgilenen bir daireci arkadaşı sormakta fayda.
Bir başka ilaçla da terapi edebiliriz.
Dinleyenimiz haklı ama bu haklılık ilacı bırakıp ot yemeye döndürmez bize.
Evet. Yani ilaçla devam ediyorsunuz. Ota da devam ediyorsunuz.
Alternatif bir ilaç bulunmalı. Evet.
Bu arada kantoronu örnek olarak vermediniz değil mi? Kantoron herhalde bu
bilinir. Bu çok bilinir. Bu işle çok alakalı oldu.
Çok işle alakalı
oldu. Yani özellikle söylemeyi de seviyorum bunu. Bir arkadaşımızın başına geldi. Çocuğun ayağı yandı. Ayak bileğimde, çok sevimsiz bir yer. Hı. Allah korusun sakat bile bırakır. Ayak bileğini hareketsiz hale getirecek kötü bir yanıktı. İğrenç bir iz bırakır. Çok çirkin bir iz bırakır. Biz bir iki krem söyledik ama dedik ki Allah selamet versin, bu ne olacaksa olacak. Bir iki krem de önerdik. Orijinal kantaron yağı bulmuşlar. Gözümle gördüm. Yani çok iğrenç yara bırakır dediğim yer sıfır. Yara izi yok şu anda.
Kantaron öyle bir özelliği var.
Yağı çok yağı. Güzel. Yanık tedavisi de gözümle gördüm yani. Bu radyomuzda kantaron otu falan satılmamaktadır. Evet. Böyle bir şey yok.
Böyle bir şey.
Ama orijinali bulunursa dediğim gibi gözümle görmesem söylemezdim ve inanmazdım da kolay kolay. Yanığa bağlı skar çok kötüdür çünkü.
Evet.
Bir de ayak bileğiydi. Dediğim gibi ben o ayak mesela 120 derece açılması gereken 60 derecede kalır. Hafif ayağını sürüyerek gidecek bu çocuk. Bundan sonra da çok üzülmüştüm ama evet. Hiçbir şey kalmadı çok şükür.
Elhamdülillah. Hocam gelen bir başka soruyla devam etmek istiyorum.
Buyurunuz.
Yeni doğan bebeğimin baş çevresi küçük gibi. İnternetten baktığımda hidrosefali ve kranisonitostos.
Kranisonitostos.
Evet. Diye hastalıklar çekti. İnternete bakmış ve bunu da hiç erinmeden yazdırmış yani. Baş çevresi yeni doğan bir bebekte ne kadar olmalıdır?
Şimdi orada bir bakımda da hata almışsınız. Hidrosefali baş çevresi büyüklüğünü ifade eder. Kranisonitostos da küçüklüğe neden olan bir hastalıktır. Şimdi birinci bilgi, baş çevresi doğumda 33-35 santim civarıdır. Takibi kişiye özel olmakla birlikte genel bilgi olarak ilk bir yıl ilk 3 ayda 4 santim, ikinci 3 ayda 4 santim, üçüncü 3 ayda 2 santim, dördüncü 3 ayda 2 santim. 4-4-2-2 diye gider. Bir yılda yaklaşık olarak 12 santim büyümesi beklenir. Ama burada çok kitabi olmamak lazım. Çocuktan çocuğa değişebiliyor bunlar. Baş çevresinin büyümesi mesela ön fontanel dediğimiz, bazen arka fontanel de açık olur. Halk arasında bıngıldak tabir edilen yer. Bunun için bir rezervuar vazifesi görür. Baş çevresi büyümesi demek beyin gelişimi demektir ama. Eğer baş çevresi büyümüyorsa beyin gelişmeyecek, yeterli boşluğu bulamayacak anlamına gelir. Tam rakamları hatırlayamam ama beyin kitlesi ilk doğduğunda işte şu kadar gramdır, şu kadar yılda bu kadar katına çıkar gibi. Yani kalitede artış, organizasyon şemasındaki karmaşıklaşma bir yana, kitle de artıyor gerçekten. Ve bunu sağlayacak bir hacim lazım. Yani yeni doğan bebeğinize bakın, sizin kafanızın belki çap kareyle gittiği için, pire kareden gittiği için bu arada o epeyce bir kat fark var. Demek ki ben normal bir insanım, normal bir beynim var. Eğer çocuğum kadar bir baş çevrem olsa ne kadar korkunç bir durum olurdu. Direkt beyin eksikliği anlamına, beyin yokluğu, hani kullanmayalım o tabiri ama kötü bir şey olurdu.
Ya kafası büyük olan insan zeki mi oluyor hocam?
Öyle yok bir... öyle olmuyor. O da ayrı bir problem.
Tamam.
Kafanın büyümesi, beyin parenkiminin büyümesi, mega ensefali diye bir şey var. Orada da maalesef iş gören kitle değil, görmeyen kitle artıyor. Burada önemli noktalar hidrosefali. Beynin içinde sıvı birikimi, sıvı birikimine bağlı baş çevresi artışıdır. En sık sebep beyin omurilik sıvısı dediğimiz sıvının yapımının artışı, sirkülasyonunun azalması veya emiliminin bozulması ya da yollarda bir darlık, tıkanıklık gibi bir şey olmasına bağlıdır. Çok büyük oranda ciddi beyin hastalıklarıyla alakalıdır. Tamamen masum sebeplerle olan hidrosefaliler de mümkündür ancak bunlar da kesin olarak bir beyin ameliyatı geçirirler. Çocuğun beynine bir hortum konur, küçük bir hortum, serum borusu gibi düşününüz. Bu cilt altından ta karın içerisine kadar taşınır, adeta bir tahliye musluğu vazifesi görür. Onun dışında makrosefali sadece baş çevresinin büyüklüğünü ifade eder.
Evet.
En sık sebebi ailevidir. Bunun dayısı da koca kafalıydı zaten. Halası da koca kafalıydı zaten der aileler. Ama dediğim gibi zekanın çokluğuna alamet değildir.
Değildir.
Baş çevresinin büyüklüğü de küçüklüğü de beyin gelişiminde problemlerin sebebi veya işareti olabilir. Kranisonitostos da doğduğunuzda o bıngıldağın ve kafalar arasındaki suturanın kapalı olup büyümeye müsaade etmemesi demektir. Bizim çocuk hekimi olarak en çok vebal altında olduğumuz nokta çocukların baş çevresini çok düzgün takip etmektir.
Evet.
Eğer beklendiği gibi büyümüyor ise, beklediğimizden az büyüyor ise hemen ikinci soruya geçeriz. Baş çevresi az büyüyor ama nörolojik gelişimi nasıl? Anlık muayene nasıl? Bir yıl içindeki, bir ay içindeki durumu nasıl? Burada da bir duraklama sezdiğimiz anda çocuk nörolojisine sevk ederiz. Çocuk nörolojisi öncelikli olarak eğer bıngıldak açık ise oradan bir ultrasonografi ister, daha az zararlı bir metot olarak. Değil ve istendiği gibi sonuç vermiyorsa bir manyetik rezonans, MR incelemesi ister. Ama bu anestezi eşliğinde yapılacak sevimsiz bir işlem olur bizim için. Bunların öncesinde kemik yapı için düz grafi ya da beyin tomografisi denenebilir beyin cerrahisi tarafından. Eğer bakıldı kranisonitostos var, bunlar büyümeye mani olacak boyutta. Sahiden bir marangoz zihniyetiyle, çekiç ve keskiyle bunlar kırılarak açılır. Bir açıklık temin edilen, böyle anlatmak lazım meseleyi. Ama onun dışında beyin parenkiminde bir problem var. Yani beyin büyümüyor ki baş çevresi büyümeye ihtiyaç var. Bunlardan da genelde çok tedavi edilebilir hastalık çıkmıyor işin doğrusu. Bazı metabolik hastalıklar diyetlerden ve ilaçlardan fayda görüyor. Ama genelde anne karnına geçirilmiş enfeksiyonlar, ilaç kullanımına bağlı deformiteler, teratojen ajanlar vesaireleri bağlı ortaya çıkıyor. Dediğim gibi 33-35 santimde başlanıp 4-4-2-2 formülüyle büyüyecek. Bunlarda az gerileme var ise mutlaka çocuk hekimine, gerekiyorsa çocuk nöroloğuna, gerekiyorsa beyin cerrahisine danışılacak. Bazen metabolizma hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları da devreye girebilir. Öncelikle sebep bulunacak. Daha sonra tamir yoluna gidilecek.
Evet. Yeni doğan bir bebeğin baş çevresi 30, ne demiştiniz hocam?
33 ya da 35 santim civarı
yani,
olur.
Yani evet, eğer 33 veya 35 ise zaten hani kroniosinostoz var diye paniklemenize gerek yok.
Yok evet, ama burada en önemli nokta işte bizim üniversitede geçen hafta bütünleme sınavı yapıyoruz. Öğrenci arkadaşlar nereden ölçersin diye sorduk. Adam eliyle doğru gösterdi ama tarif etmekte zorlandı. Latince anatomik tabirleri biliyor olmasını beklerdik. Birini söyleyeyim, birini söyleyemedi mesela. Bu çok önemlidir. Yani genelde sağlık ocağında hemşire hanımlar ölçüyor. Kıdemli, eski tecrübeli bir hemşire hanımsa benden güzel ölçer, hiç problem yok ama mesela yeni başlamış bir arkadaş biraz sıkıntı çıkarabiliyor. Baş çevresini şimdi mezurayla evde kendiniz deneyiniz. En az 3 santim fark çıkar. Küçük santim en büyük arasında. Doğru olan doğru yer şimdi. Kabaca söyleyeyim. İki kaşınızı birleştiren orta nokta glabella denir. Bir de arkada occiput posterior denen en çıkıntılı noktadan geçmeniz lazım. Bu iki tane en çıkıntılı nokta en üst değeri ifade eder. Eğer siz daha yukarıdan takke gibi ölçmeye kalkarsanız, ya da şöyle diyeyim, takkenin sınırlarından ölçmek var, Yahudilerin kipasının sınırlarından ölçmek var. Arada 5 santim fark eder.
Evet.
Böyle olunca çok yanlış yorum yaparsınız. O yüzden bir kere el düzgün bir el olacak. Birkaç ay takip edilecek bir ölçümde sonuç aranmak yoluna düşünmeyecek.
Evet. Hemen internete bakılmayacak. Bu gibi konularda maalesef çok yaptığımız.
Ya, maalesef artık ona bir şey demiyoruz.
Söylemesi bile çok zor olan kroniosinostoz hastalığını bulmuşlar. Arayıp bulmuşlar yani. Maalesef internette de çok gereksiz bilgiler var. Herkes doktorluk yapıyor internette.
Ya ben hastalara espri olsun diye şunu söylüyorum. Bakın, her baktığınızda koşarak hastaneye geleceksiniz zaten.
Evet.
Bu internet siteleri sadece özel hastanelerin cirosunu, devlet hastanelerinin yükünü arttırmaya yarar. İnternet sitelerin başka bir işe yaradığını görmedik.
Ama maalesef kadar. Öyle gereksiz yere insanları panikletmenin de bir anlamı yok aslında.
Evet.
Peki hocam, onun baş çevresi bebekte zaten söylediniz. Diğer soruya geçiyorum. Çocuğumun emziğine şeker veya bal gibi tatlı maddeler sürerek veriyorum. Güzel.
Allah sizi affetsin.
Bir yakınım bunun zararlı olduğunu ve diş yapısını etkileyebileceğini söyledi. Bu konu hakkında bize aydınlatır mısınız?
Şimdi diş yapısına...
Eskiden beri yapılan şeyler aslında bize de yapılmıştır Allah'a ya
emanet. Kesin yapılmıştır. Evet. Kesin doğrudur da. Evet. Eskinin reçelleri de kaliteliydi hocam, onu da bilin. Şimdi o reçel dediğiniz şeyden içinde ne çıktığını biz de bilmiyoruz. Öncelikle bilgi, bu soruyu birkaç ay için, birkaç yaş için ayrı değerlendirmeliyiz. İlk 3-4 ayda bir çocuğa böyle bir şey yaparsanız bu taammüden cinayete girer. Allah sizi affetsin diyeceğim, affetmez ama onu bilin, büyük suç bu. Niye? Biz çocuğa bir şey teklif ediyoruz. Anne sütü alsın bu çocuk. Anne sütü, bilmiyorum, istesin tadını deneyin. Berbat tadı olan bir sıvıdır maalesef. Eğer bir çocuk daha lezzetli bir şey bulursa anne sütüne bakmaz. Bizim mamaya olan düşmanlığımız da buradan kaynaklanıyor. Mamaların içinde zehir yok. Hepsi Gıda Bakanlığı'ndan, Tarım Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı
ürünler. Tatlandırıcılar var.
Ama tatlandırıcı var. Bizim asıl korkumuz, ya 3 öğün mama almış çocuk, çok problem değil. Annesi ameliyat olmuş, tabii mama alacak. Annesini ona emzirecek hali yok. Ama yarın o lezzetli şeyden sonra lezzetsiz ama çok faydalı olan mucizevi anne sütüne dönüp bakmaz. Anne sütünün üretimi ve tüketimi çok güzel kontrol edilir. Tabiri caizse merkezdeki hipofiz alt merkezlere sorar. Ürettiğim sütü tükettiniz mi? Hayır efendim, %30'u kaldı. O zaman yarın %30 eksik tüketin der ve bir haftada sütünüz bitiverir. O yüzden şeker, bal, reçel, bilmem ne, evet zehir değil, verdiğinizde çocuğunuz ölmeyecek tabii ki ama o lezzetli şeylerden sonra sütünün yüzüne dönüp bakmaz. Bir çocuk 2 sene anne sütü almasıyla almaması arasında emin olun ölüm gibi bir şey var ya. Yani bu kadar önemsiyoruz.
Bu kadar önemli. Bu kadar
biz
önemli.
Bu kadar ciddi alıyoruz bu konuyu. Siz de böyle ucuz bir şey için kaptırmayın.
Kaptırmayın.
2 yaşında bir çocuk hala emzik emmek istiyor. Uykuya dalarken ya bunu yapıyoruz. Tamam, bu da doğru bir şey değil kesinlikle ama ilki kadar korkutucu konuşmam budur da, yapmayınız. Ama yaparsanız çok da kötü bir şey olmaz. Olayın bir de diş hekimliği boyutu var. Diş hekimleri ısrarla gece yatarken biberon beslenmesiyle de karşılar. Diyor ki gün içinde yenilen, içilen şekerli, karamelli, glikozlu vesaire gıdalar daha sonra yenilen sağlıklı gıdalarla bir şekilde temizleniyor. Fırçalanarak, temizlenerek temizleniyor bir şekilde ama gece şekerli bir şey verdiğiniz zaman ağız içinde kalıyor ve direkt çürüğe zemin hazırlar. O yüzden emziğe değdirilecek reçel, bal, pekmez vesaire diş çürüğü yapar. Kesin olarak yapar. Ama diyorum ya, bu da kötü bir şeydir fakat anne sütünü kaybetmenin yanında benim için çok tüylerim diken diken eden bir problem olmaz. Buna da dikkat etmek lazım. Ama her şey kitabi de olmuyor. Onu da biliyoruz.
Evet. Peki hocam, diş yapısını etkiler, sadece diş yapısını mı etkiler bu bakımdan?
Diş çürüğü yapar, yani, yapısını etkilemez.
Ha şöyle diyelim ki, programımızı dinledi diyelim. 4 aylıkken vermeyin dediniz zaten.
Kesin olarak ilk 6 ayda.
İlk 6 ayda vermeyin
yani, dediniz. Anne sütü döneminde kesinlikle verilmemesi, evet. Yani hayati önemi haiz, öyle söyleyeyim.
İlk 6 ayda peki şeker, sadece çikolata mı, yoksa anne sütünden başka hiçbir şey vermeyin mi diyorsun?
Tabii bizim derdimiz o, anne sütü alsın. Evet. Başka hiçbir şey almasın. Evet, tamam. Anne sütünden başka bir şey alacaksa ne alırsa alsın zaten.
İlk 6 aydan sonra verdi diyelim ki. İlk 6 aydan sonra ne verse.
O şeker zaman küçük günah sayılır.
Evet. Peki şekerden başka bir şey verebilir mi? İlk aydan sonra, 6 ayda şeyden sonra.
Şöyle emziği tutturmak açısından mı diyorsunuz?
Evet.
Yani başka bir şey almaz ki çocuklar. Anadolu boşuna iş yapmaz. Anadolu insanı, evet, en kolay çocuğu kandıracağı şeyi iyi bilir. Şeker cazip gelsin diye verilen bir şey. Yoksa faydası zararı değil esasında, hı-hı, konu.
Peki hocam, hemen diğer soruma başlamak istiyorum.
Buyurunuz.
Şimdi çok geniş bir soru ama çocuklarda ideal yaş ve kilo formülü nedir?
O çok kolay bir soru.
Çocuklarımızın ya, ideal kilolarında olup olmadığını nasıl anlayabiliriz ki? Çoğu, yani yakınlarını bilirim, çoğu anne zaten, veli diyelim ki anne baba, çocuğunun kilosuna memnun değildir zaten. Yemiyor, bunu yedirelim falan
çok
tarzı şikayetler size çok bizim geliyordur.
Çünkü
evet,
elimizde bir persentil tablosu var, koyuyoruz, gösteriyoruz. Arkadaş buyurun, çok iyisiniz diyoruz.
Evet.
Şimdi birkaç şey söyleyelim. Birincisi, bir çocuk için Türkiye şartlarında doğumda boydan beklenti 50 santimdir. Kilodan beklenti 3300-3500 gramdır. Genellikle 3300 gram daha çok kabul edilmekle birlikte, hı-hı, bunun biraz altı biraz üstü kişisel özelliklere bağlı olarak normal kabul edilebilir. Hı-hı. Onun dışında büyüme olarak 2-3 şey söyleyebiliriz. Birincisi, bir yeni doğan bebek ilk birkaç ay, 3-4 ay diyeyim, günde 20-30 gram, daha sonra günde 15-20 gram civarı alır. Yani ilk aylar 550-600 gramın altına düşmemesi esastır. Daha sonraki aylarda 300-400 grama da razı oluruz ister istemez. Yaşa ve boya bağlı olarak 6 yaşa kadar kullanılacak birkaç formülümüz vardır. Kilo için yaş çarpı 2+8. Yani 4 yaşında bir çocuk 2 kere 4 8, 8 8 16 kilo ideal ifade eder. Normalin alt sınırının değil, ideal ifade eder. Yaş çarpı 6+77 diye de bir boy formülümüz var. Bunları internetten çok rahat bulabilir dinleyenlerimiz. Hı hı. Ama bunlarla vakit kaybetmek yerine yine internette kolayca bulunabilecek Türk çocukları persentil eğrileri,
evet,
büyüme persentilleri diye bir grafik vardır. Hı hı. Grafiği kullanmak zor olabilir ama isimlerin yazılı olduğu bir grupta vardır. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin, Çapa Tıp Fakültesi'nin vaktiyle yaptığı ve zaman zaman güncellenen bir çalışması var. Biz bütün Türkiye'de bunu kullanmayı severiz. Burada 3 böyle 7-8 sütunlu bir tablo görürsünüz. İşte 3 persentil yazar, 10 yazar, 25 yazar, 50, 75, 90, 97 yazar. 3 en kısa normali ifade eder, en zayıf normali ifade eder. 97 en şişko ve en uzun normali ifade eder. Hı hı. Burada o anlık konuşmak ilk defa gördüğümüz bir hasta için, bu tablo bizim için değerlidir. Ama daha sonra ikinci olarak değerli olan bir şey daha var. Belki daha önemli bir değerli bilgi var. Geçen ay baktığımızda 100 çocuk arasında tam 50. sırada yer alan bir çocuk, İşte 2 ay sonraki kontrolde 75. sıraya düşmüş. 2 ay sonra 90. sıraya düşmüş. 2 persentil kırılmış. 2 sıra aşağıya düşmüş demek. Burada bir problem var demek. Çocuğumuzda bir idrar yolu iltihabı gelişmiş, haberimiz yok, tedavisi bırakmışız demek. Falan falan falan problem var anlamına gelir. O yüzden bu dinleyenimize cevabımız şu. Ailelerin hedef boyları vardır. Özel hesap formüllerle hesapladığımız
hedef boyları.
Hedef boyları vardır. Bunlar kullanılabilir. Ama en ideal olan ayınıza göre normallerin yer aldığı. Hani tıp profesyonelleri için hazırlanmış ama azıcık üzerine kafa yorsanız çok rahat anlıyorsunuz. Gauss'un çan eğrisi meselesinden, hı-hı, hareketle yola çıkan Türk çocukları büyüme persentilleri deyince mama firmalarının promosyon olarak dağıttığı ürünler çok vardır. İnternette de bunları, hı-hı, bulabilirler.
Evet. Zaten özel hastanelerinin kitapçıklarının arkalarında
her yerde de var dediğim gibi. Yani biraz kafa yorarsanız grafik olanı değilse de rakamlı yazılı olandan çok istifade edilebilir.
Tamamdır hocam. Sıcak havalar geldi. Çocuklar sık sık ishal oluyor. Oldu diye yazılmış. Oluyor, olacak. Normal zamanlarda da meydana gelen ishalden çocukları korumak için neler yapılabilir? Yani sıcak havalardan dolayı çocuklar herhalde ishal olmuş ama normal zamanlarda da meydana gelen ishalden çocukları korumak için neler yapmalıyız diye bir soru var hocam.
Şimdi öncelikle havanın sıcaklığı, soğukluğu ishal olmayı etkilemez.
Evet.
Ancak mikrobun tipini etkiler. Sıcak havalarda daha çok mikrobik mikro, hepsi mikrobik bizim konuştuklarımızın da, daha çok işte parazitler, bakteriyel enfeksiyonlar ön planda olup daha şiddetli tablolar görüp antibiyotik vesaire ihtiyacı daha çok olurken biraz daha serin havalarda viral etkenleri daha çok görürüz. Bunlar da daha çok daha selim seyirli, çok yıpratmayan, öldürmeyen, kaldırmayan hastalıklar olur. Daha kolay tedavi edilir. Yaz aylarıyla birlikte normalde dediğim gibi mikrobik kanlı iseller vesaire de beklenirken bu sene enteresan bir şekilde uzunca bir süredir, yaklaşık bir aydır bitip tükenmek bilmeyen bir gastroenterit salgını var. İsel salgını var. Bunlardan nasıl koruruz? Tek sebebi temizliktir. Ve bazen kişisel hijyen de buna yeterli olmamaktadır. Biz çocuğumuzu kavanozda büyütüyoruz neredeyse demeniz yeterli değil. Toplumsal işte güvenilir içme suyu kaynaklarına ulaşma, kanalizasyonların uygun şekilde temizlenmesi ve yok edilmesi, tıbbi atıkların uygun şekilde çözümlenmesi, temizlenmesi, yok edilmesi gibi memleket meselesi de etkilidir. Ama sizin çocuğunuz için yapabileceğiniz şey, ilaç beklemeyiniz, işte çinko vitamininden bir şey ummayınız, falanca bağışıklık güçlendiriciye kanmayınız. Elinizden geldiği kadar ortamınızı temiz tutmaya ve mümkünse hasta olduğunu bildiğiniz şahıslardan uzak tutmaya çalışınız. Ama bu mümkün olmayacak, onu da biliniz. Yazın, kışın çocuğunuz belli aralıklarla çok yıpratıcı olmayan ishal kusma ataklarına maruz kalabilir.
Evet.
Memleketin hali malum, işte pikniğe gidiliyor böyle oluyor, dağa çıkılıyor böyle oluyor, köye gidiliyor böyle oluyor. Kışın işte 15-20-30 çocuğu 2 yaşından itibaren aynı odaya kapatıyoruz.
Evet.
Bir çocuk tuvalete gidiyor geliyor, yani ne kadar iyi niyetli olsa işte orada ilgilenen bir personel hizmetli hanımefendinin günde 40 tane çocuğun işte büyük abdestini yaptıktan sonra temizliğini yapıyor.
Evet.
Kim kime ne kadar temizleyecek, sebepler bunlar, bu böyle bilinsin.
Evet.
Daha sofistike problemler ve çözümler aranmamalıdır. Sabunlu suyla temizlik kafidir.
Tamam, diyelim ki ishal oldu, bu küçük yaş veya normal yaş, o ishali durdurmak için patates falan yiyin falan demiyor.
Şimdi şöyle, ishali durduralım mı? Bu konuda çok şey yapılamamış.
Yani.
Eğer çocukta dehidratasyon, sıvı kaybına neden olacak şiddette ve sürede bir ishal söz konusu, tabii ki hastaneye yatırın, damar yoluyla sıvı tedavileri verin falan falan. Ama öncelikli olarak bağırsak hareketlerini durduracak ilaçlar kesinlikle kullanmıyoruz. Aç bırakalım, bağırsaklar dinlensin mevzuları çok eskiden kaldı. Böyle bir şey de kesinlikle söz konusu değil. Şimdi bizim bu işle ilgilenen ESPGAN diye bir örgüt var. İşte Avrupa Gastroenteroloji ve Nütrisyon Beslenme Derneği diye bitiyor. Bunların özellikle Avrupa şartlarında çocuklar için ishal önerileri bir kılavuz hazırlamış. İşte daha çok şu etkenler göz önünde bulunduğu için böyle böyle böyle yapılmalıdır gibi tedaviler var. Ancak net olarak biliniyor ki dört dörtlük ishali var, bu ilacı ver düzelsin. Hayır, bilimsel kanıt düzeyi hiçbirinin yeterli değil. Bu ara farklı sebeplerden dolayı gereksiz yere meşhur edilmiş probiyotikler söz konusu. Bunların bazıları, işte çok ilgilendirmek dinleyenlerimiz ama Saccharomyces grubu, bir de Lactobacillus CC yanlış hatırlamıyorsam, bu ikisini içerenlerin ishalde fayda ettiği gösterilmiş, net biliniyor. Diğerlerine kanıt düzeyi yeterli değil. Dünya Sağlık Örgütü sadece Afrika gibi beslenme problemi yaşayan ülkelerde çinkonun fayda edeceğini söylemiş. Türkiye'de çok yaygın veriliyor niyeyse. Antibiyotik kullanımının ishalde 100 mikrobun, diyeyim ki size tamamen rakam afaki söylüyorum, bilerek konuşmuyorum, 80-90'ında hiçbir faydası yok. Diyelim %5-10 etkende en fazla, %2-8 diye yanlış hatırlamıyorum, böyle bir rakam. Bakterilerdir, bunlar da antibiyotik fayda edebilir ama hepsinde değil, yarısında fayda eder, yarısında vaziyeti idare eder ama yarısında çocuğa daha çok zarar verir. Antibiyotikle de ishal tedavi etmeye kalkışılmamalıdır. Haddi zatında bizim ishali durdurmak birinci önceliğimiz de değildir. İshalin etkenini tespit edebiliyorsak.
O bir uyarı zaten.
Aynen öyle. Bir, belki hani temizlik bile sayılabilir. Böyle demiyoruz tabii ama ciddi sıvı kaybı var mı yok mu? Çocuk küçük mü? Altta yatan hastalığı var mı gibi soruların cevapları bizim için daha anlamlıdır.
Evet. Zaten ishalle beraber ateş eşlik etmiyorsa o çok fazla da hani ishalin
endişe
durumu
etmeyin,
da
endişe etmeyin. Diyorsa da çok fazla etmeyin aslında.
Evet.
Diyorum ya, yani ishal bu toplum için çok korkulacak bir durum değildir.
Değildir.
Herkesin burnunun dibine hastane var, kolay tedavi ediyoruz.
Peki evdeki temizlikten kastınız ne hocam? İshal bir çocuk var mesela. Ondan beraber aynı yerleri kullanmamak
şimdi
mı yoksa
şöyle,
onu sterile hale getirmek?
Mikroplar üzerinde, yani diyeyim ise dünyada kaç yüz milyon mikrop var bilmiyorum ama her mikrop için tek tek çalışılmış şeyler vardır. Mesela bu mikrop kaynar suyla yıkatıldığında işte yüzde kaç ölür? Çamaşır suyuna direnci var mıdır? Güneş ışığında kaç saat varlığını muhafaza eder? Ortamda, yani ev ortamında, oda ısısında bulaştırıcılığı ne kadardır gibi sorular her mikrop için tek tek hesaplanıyor. Falanca mikrop oda ısısında çamaşır suyu dışında hiçbir şeye duyarlı değil, canlılığını 2 hafta sürdürebiliyor dediniz mesela. 2 hafta boyunca işte ishalli olmuş, annesi bezini temizlemiş ama o sırada bezi elinden düşürmüş, halıya bulaşmış, sizin yeni yürümeye başlamış çocuğunuz o halıyı yalamış, bilmiyorum. Sürekli bulaştırır bu mantıkla. Bunların bulaşma zincirini kırmanız çok çok zordur. Bu yüzden genel manada ortam ve kişisel temizliğe dikkat edilmelidir. Hasta bireylerle ilgili meseleler ayrı, hani ishalli bir çocuk varsa işte onun çatalını kaşığı ayrı demeyeceğiz artık. Zaten onların çok önce ayrılmış olması lazım. Ha, kimseyi izole edelim, karantinaya alalım, moralini bozalım da demiyoruz. Şimdi bunlar çünkü çok hasar sekeri bırakan hastalıklar değil. Diğerinde de ruh durumu da düşünmek lazım. Hı hı. Genel temizlik tedbirlerini biraz abartılı olarak uygulamak, yüzey temizliklerini uygun ve yeterli bir şekilde yapmak, hasta bireylerden de uzak durmak esastır. Ama öyle çok yani çamaşır suyuna yatırmayın kimseyi.
Evet. Peki hocam, programımızı tamamladık. Çok teşekkürler. Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programının burada sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmeyi umut ediyoruz. O ana dek hepinize Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalınız.